Ayrım 22.
Bir dinleyici ama bu şimdi söylediğiniz şey Güney Fransa'ya uygulanabilir mi diye sorduğunda konuşmacıyı kendi uzmanlık alanının ötesinde yorum yapmaya zorlar. Deneyimsiz konuşmacılar genellikle her soruyu yanıtlamaları gerektiğini sanırlar. Sadece bilmiyorum diyecek kadar atılgan değilseniz Fransa'nın güneyi genellikle gereksiz yere suçlandırıcı ve rahat kaçırıcıdır. Sandbagging tipindeki yorum veya soru ise bunun yanıtını bilen veya bildiğini zanneden dinleyicilerden biri tarafından konuşmacıya yöneltilir. Bu genellikle ya konuşmacıyı bozmak ve veya soruyu soranın kendi egosunu pohpohlamayı hedefleyen bir girişimdir. Sandbagging soruları genellikle soru sahibinin bunu sormadaki niteliklerini göstermeyi amaçlayan son derece uzun süren bir monologla devam eder. Çoğu zaman sorunun ne olduğunu bile anlayamazsınız ve konuşmacı olarak sorunuzu anlamadım, tekrarlar mısınız demekte tereddüt ederseniz ya da anlarsanız Vero'nun diyaloğunda dediği gibi benim bu konudaki düşüncelerim henüz hiçbir şekilde net değil. Belki daha sonra zamanımız olursa kendi uzmanlığınızdan yararlanma olanağı verirsiniz demezseniz başınız derde girer. Sandbagger panikler ve hemen kendi sorusunu yanıtlarsa bir kez benim yaptığım gibi sadece teşekkür ederim. Sorunuza iyi bir yanıt gibi geldi diyerek konuşmanıza devam edersiniz. Bundan sonraki diyaloglar dizisinde otorite ilişkilerinin farklı yönlerine geri dönecek olursak, çoğumuzun güçlük çektiği bir davranışsal alan olarak atılgan ana babaların ve öğretmenlerin küçük çocuklar ve ergenlerle nasıl başa çıktıklarını görebilirsiniz. Diyalog 23. Ana babalar ve öğretmenler küçük çocukların şikayetleriyle atılganca başa çıkarlar. Bu ortak sorunlar dizisinde evli bir çift olan Bert ve Sara çocuklarının şikayetleriyle baş ederler ve bir ilkokul öğretmeni olan Barbara atılganca davranarak öğrencilerini hazırladığı sınıf kurallarına uygun hareket etmeleri doğrultusunda yönlendirir. Bert yerel bir üniversitede drama profesörüdür. Sara ile 14 yıldır evlidir ve hepsi de kız olan 3 çocuğu vardır. Kızlardan biri 5 yaşındadır, biri buluğ öncesi 9 yaşındadır, diğeri ise genç bir ergendir. Bert ve Sara ile 4 yıldan fazla bir süredir tanışıyorduk. Genellikle eğlenmek için, bazen bir şişe şarap içip sohbet etmek için akşamları bir araya gelirdik. Bu rahat duygu duruma girdiğimiz zamanlar sohbetimiz daima yazma eylemine dönüşürdü ve Bert ile ben birbirimize Hollywood görüntülerinin, akademik ve klinik psikolojinin ardındaki insan yaşantılarına ilişkin öyküler anlatırdık. Hem Bert hem Sara benim sistematik olarak atılgan davranma konusunda insanlara neler öğrettiğim konusuyla ilgilendiler. Bir akşam çeşitli bahanelerle çocukları oturma odasına gelip gitmeye başladılar. Bert'in sonuncu sert bakışı gecenin geri kalan kısmını odalarında geçirmelerini sağladıktan sonra bana dönüp ''Bu çocuklar şahane yaratıklar. Fakat bazen beni deli ediyorlar. Birileri varken gösteriş yapmaya bayılıyorlar. Senin atılganlık onlar üzerinde de etkili olur mu?'' diye sordu. Bert'e onların hangi davranışlarını durdurmayı istediğini sordum. Şimdiki gibi gece boyunca içeri gelip neyi kaçırdıklarını görmek istiyorlar. Durmadan bir bahane bulup geliyorlar. Yataklarına gitmelerini söyleyince seninle tartışmaya giriyorlar. Birini yatağa yolladığımda öbürü başka bir şikayetle ortaya çıkıyor. Biz bizeyken bir sorun yok. Fakat arkadaşlarımız geldiğinde sahilde yalnız kalan 3 denizci gibi davranıyorlar. Başkalarının önünde onlara bağırmayacağımı biliyorlar. Uyumalarına kadar kendimize ait hiçbir zaman kalmıyor. Bir öykü anlatma tarzımı veya sarayla duygusal bir havaya girmemi veya çimenlerin üzerinde kendimle baş başa kalmamı mahvediyorlar. Sen bu işin uzmanısın. Onlarla nasıl başa çıkarsın? Bert'in kızlarının ilgi çekme davranışlarını somut bir ifadeyle anlatışını dinledikten sonra sırıtmaya devam ederek ona eş duyuma dayanan sislemeyi denemesini söyledim. Şikayetlerini dinleyip şöyle demesini önerdim. Nasıl hissettiğinizi anlıyorum. Yalnızlık, sıkılmak, uyuyamamak, gürültümüze dayanmak, tuvalete gitmek vesaire, zor, haksızlık, sıkıntı verici vesaire. Fakat yataklarınıza geri dönmenizi ve bu akşam yetişkinlerin yanına bir daha gelmemenizi istiyorum. Bu öneri çocuklar, ana babalar ve bazen aralarındaki otorite ilişkilerinin aldığı garip biçimler hakkında gece boyunca süren bir tartışmayı başlattı. Çocuk yetiştirme hakkındaki bu konuşmadan aylarca sonra bir araya geldiğimizde Bert tartışmayı başlattığımız yerden sürdürdü. En küçük kızı sıyrılan diz kapağı nedeniyle ağlayarak yanına geldiğinde sadece onunla iş duyum kurmasının bile sorunu çözmeye yettiğini belirtti. O kadar da kötü bir sıyrık değil Marcy. Artık büyük bir kız olmalısın ve her şeye ağlamamalısın demek yerine onu kucağına almadan veya şikayetini büyütmeden sadece bu kadar ağladığına göre gerçekten acıyordur demişti. Marcy, Bert'in ilk eş duyum içeren sisleme davranımını duyunca hemen ağlamayı durdurmuştu. Bert'in anlattığına göre dili tutulmuş bir halde şaşkınlıkla ona baka kalmış, babası başını okşadıktan sonra diğer çocuklarla oynamak üzere yanlarına koşmuştu. Bert'in eş duyuma dayanan sisleme ile kızına ilettiği, Marcy'nin de buna göre davrandığı mesaj, babasının onun çektiği acıyı anladığı, acı duymaya hakkı olduğunu kabul ettiği, fakat bu konuda yapabileceği bir şeyin olmadığıydı. Bert, davranışları ve sözleriyle Marcy'ye önemli bir ders veriyordu. Bazen yaşamda acı duyarsın. Ben de acı çekmiştim. Bu nedenle senin nasıl hissettiğini anlıyorum. Fakat bu acıyı ortadan kaldıramam. Oynamak istersen acıya dayanmayı öğrenirsin. Sara da başa çıkma konusunda daha atılgan olmayı istiyordu. Sistematik olarak birçok atılganca sözel beceriyi kullandığı ve en büyük kızı Katie ile eski bir sorunu çözdüğü bir durumu anlattı. Bu olay sırasında Sara öğleden sonra saat tam 3'te Westwood Village'da Contempo Butik'in önünde alışverişe çıkmak için Katie ile buluşacaktı. Kararlaştırılan saati 15 dakika geçe Sara telaşla otomobili dükkanın önünde park etti ve otomobilden çıkar çıkmaz kendi iradesine rağmen çok uzun süre bekletilmiş gergin bir genç kızın soğuk ve donuk yüzüyle karşılaştı. Aşağıda atılgan bir Sara ile homurdanan ve cadılık eden bir Katie arasında geçen diyalog verilmiştir. Sara, merhaba, geç kaldım. Negatif atılganlık. Katie, kesinlikle öyle. Seni yarım saatten fazla bekledim. Sara, beklemek zorunda kalmak insanı rahatsız eder. Bana kızdığın için seni suçlamıyorum. Sisleme. Katie, buraya geç kalmana yol açan şey nedir? Sara, hiçbir şey. Tümüyle benim kabahatim. Saate bakmadım ve geç çıktım. Aptalca bir şey yaptım. Negatif atılganlık. Katie, burada olacağını söylediğin saatte gelmeni isterdim. Her zaman geç kalıyorsun. Sara, geç kalıyorum değil mi? Sen beni beklerken özensiz davranmam aptalca. Sisleme ve negatif atılganlık. Katie, sessiz kalır. Sara, önce nereden başlamak istersin? Yuen mi yoksa kan tempo mu? Sara, eskiden yaşadığı zor bir durumda başa çıkabilmede yeni bir yol keşfettiği için sevinçliydi. Bu farklı başa çıkma yolu ona iki şey kazandırdı. Birinci olarak kızına karşı daha atılgan davranabilmesi, Sara'nın kendini daha iyi hissetmesini sağladı. Atılganca başa çıkma biçimi işleri berbat etse bile bunun felakete yol açmadığını fark etmesini olanaklı kılıyordu. O durumda 15 dakika geç kalmış olmak yerin göğün başına geçeceği anlamını taşımıyordu. İkinci olarak Katie'nin gecikmesine ilişkin homurdanmalarıyla atılganca baş etmek Katie'ye kaçınılmaz bir mesaj iletiyordu. Haklısın, geç kaldım. Senin işlerini bozdum ve bu durumda hissettiklerini anlıyorum. Fakat yerlerde yuvarlanıp ölmüş numarası yapmayacağım. Ve Katie de bunu kabul etti. Daha önceleri Katie'nin cadılık edip homurdanmaları ve şikayetleriyle, Sara'nın arka arkaya özür dileyip inkar etmeleriyle, en azından 10 dakika devam eden bu durum 30 saniyeden daha kısa bir sürede sona ermişti. İlkokul öğretmeni olarak çalıştığı ilk yılında Barbara'nın da keşfettiği gibi çocuklar ailelerinin dışında da manipülatiftir ve baş etmek güçtür. Her yaştaki okul çocuğuyla atılganca başa çıkmayı öğrendiği dönemde Barbara derslerimden birinde öğrenciydi. Okulda öğretmenin sözünü dinlemeyen çocuklarla nasıl başa çıkılabileceği konusunu ortaya attı. Bir çocuk sınıfta etkinliklerine katılmazsa ne yaparsınız? Spor saatinde onu diğer çocuklarla oynaması için nasıl teşvik edersiniz diye sordu. Barbara, söz konusu çocuğun istenen şeylere edilgin olarak direnen, sağlıklı, 6 yaşında normal bir çocuk olduğunu söyleyince, hepimizin çok iyi bildiği bütün manipülatif taktikleri deneyip denemediğini sordum. Bunlar, oyuna katılmak bir kuraldır gibi dış çevreye özgü yapısal taktikler, Oynamazsan annene veya müdüre söylerim gibi tehditler ya da herkes başka çocuklarla oynamayı sever gibi oyuna katılmaz ise suçlu hissettirici veya yaşamda bir yerlere gelebilmek için başka çocuklarla oynamayı öğrenmen gerekir gibi budala hissettirici hatta diğer oğlanlarla oynamazsan senden hoşlanmayabilir ve seninle oynamak istemeyebilirler gibi kaygı yaratıcı taktiklerdir. Barbara hemen her şeyi denediğini fakat hiçbir şeyin işe yaramadığını belirtti. Bunun üzerine ona bu çocukla danışmanlık otorite ilişkisinde neden ısrarlı bir biçimde ben öğretmenim, sen de öğrencisin. Burada benim sözüm geçer. Diğer çocuklarla oynamanı istediğimi söylediğimde dışarı çıkıp onlarla oynayacaksın. Bundan hoşlanman gerekmez. Sadece yapman gereken bu şeyi yapacaksın demediğini sordum. Bu öneriye karşılık Barbara bana kuşkulu bir bakış fırlattı. Bu bakış, bana bak, atılganlık hakkında çok şey bilebilirsin. Fakat bir takım çocuklara öğretmenlik yapma konusunda kesinlikle pek fazla şey bilmiyorsun imasını taşıyordu. Ancak Barbara sözel olarak dolaysız atılganlık iletişimini denemeyi kabul etti. Dersin bitişinden birkaç hafta sonra bir kahve molasında tesadüfen karşılaştık. O zamana kadar sınıftaki bu küçük öğrenciyle ve diğerleriyle olan başarısını sadece tahmin ediyordum. Kahve sırasında Barbara, başkalarıyla oynamak istemeyen çocukla aralarında geçen diyaloğu oldukça heyecanlı bir biçimde şöyle anlattı. Barbara, Tommy, hala öbür çocuklarla oynamak istemiyor musun? Tommy, ayağıyla toprağa vurarak küçük bir daire çizer ve başını sallar. Barbara, bunu anlıyorum. Fakat burada senden ben sorumluyum ve diğerleriyle top oynamanı istiyorum. Sisleme, Tommy, istemiyorum. Barbara, İstemediğinden eminim Tommy. Fakat burada benim sözüm geçer ve diğerleriyle oynamanı istiyorum. Sisleme ve bozuk plak. Tommy, ilk gerekçe. Ayağım acıyor. Topallamaya başlar. Barbara, acıdığından eminim. Fakat öbür çocuklarla oynamanı istiyorum. Sisleme ve bozuk plak. Tommy, onlarla oynarsam daha çok acıyacak. Daha fazla topallar. Barbara, peki. Fakat hala onlarla oynamanı istiyorum. Oynadıktan sonra acı devam ederse seni hemşireye ben götüreceğim. Sisleme, bozuk plak ve işleyebilir uzlaşma. Tommy, ikinci gerekçe. Onlardan hoşlanmıyorum. Artık topallamaz. Barbara, onlardan hoşlanmayabilirsin. Hatta onlarla oynamaktan hoşlanmayabilirsin. Ben sadece onlarla top oynamanı istiyorum. Sisleme ve bozuk plak. Tommy, üçüncü gerekçe. Top oynamayı sevmiyorum. Barbara, tamam. Bundan hoşlanmak zorunda değilsin. Fakat senden istediğim tek şey bu oyuna katılman. Sisleme ve bozuk plak. Tommy, top oynamayı bilmiyorum. Barbara, bu da olabilir. Nasıl oynandığını bilmek zorunda değilsin. Ben de çok kötü top oynarım. Öğrenirken bir sürü hata yapabilirsin. Ve bu beni öğrenirken rahatsız ettiği gibi seni de rahatsız edecektir. Fakat senin oraya giderek top oynamanı istiyorum. Sisleme, kendini açma ve bozuk plak. Tommy, yine de istemiyorum. Barbara, tabii istemiyorsun. Fakat ben oynamanı istiyorum. Hangisini yapmayı tercih edersin? Her oyun sırasında burada kalıp benimle böyle konuşmayı mı? Yoksa oraya gidip diğer çocuklarla oynamayı mı? Sisleme, bozuk plak ve işleyebilir uzlaşma. Tommy, dışarıdaki oyun bahçesindeki oynayan çocuklara doğru yürür. Yine de istemiyorum. Barbara, süper. İstediğin gibi hissedebilirsin, sadece top oyna. Barbara ile Tommy arasındaki etkileşimde yer alan ayrıntıların yansıttığı gibi, Tommy kötü top oynadığına inandığı için diğer çocuklarla top oynamaktan kaçınıyordu. Barbara'ya onun yeteneksiz mi yoksa koordinasyon sorunu mu olduğunu sordum. Barbara gülümseyerek, ilk hafta biraz tökezledi. Fakat sonradan ne zaman iyi bir şey yaptığını gördüysem onu destekledim. Şimdi diğer çocuklardan farksız. Bazı topları yakalıyor, bazılarını kaçırıyor. Barbara Tommy'ye daha atılgan davrandığı sırada sınıflarında öğrenme egzersizlerine ve dersteki davranışlara vesaire ilişkin çıkan çatışmalarda diğer çocuklara gösterdiği davranışını da değiştiriyordu. Tommy ile olan deneyimindeki gibi kendisiyle öğrencileri arasında haftalarca tekrarlanan atılganca etkileşimlerden sonra Barbara çocuklara bir şey yapmalarını söylediğinde çok daha az güçlükle karşılaştığını gördü. Kendisini şöyle ifade etti. Daha önce hakkımda veya yapmalarını istediklerim hakkında bir şey söylemiyorlardı. Fakat sınıfın yarısı bu işleri yapmıyordu. Şimdi cadılık edip homurdansalar bile onlardan ne istiyorsam bir araya gelip bunu yapıyorlar. Benden veya yapmalarını istediğim şeyden hoşlanmayabilirler. Fakat söylediklerimi hemen yapıyorlar. Diğer öğretmenler de öğrencilerine atılgancı davrandıkları zaman sınıftaki çatışmaların, hatta kimi zaman çok akıllıca davranabilen daha büyük çocuklar arasındaki sorunların dahi hemen çözüldüğünü anlamışlardı. Bunu öğrenmeye gelenlerden biri olan Zeki, öğrencileri şikayet ettiğinde veya notlarını değiştirmesini talep ettiklerinde onlarla uzun tartışmalara girmesinin gerekmediğini, manipülatif yorumlarına ve öğretim biçimi ile verdiği sınavlara ilişkin eleştirilerine bir cümleyle karşılık verdiğinde çok iyi hissettiğini anlattı. Bu yanıtlar şöyle oluyordu. Haklısın, biraz doğru yanlış soruları belirsiz olabilir. Fakat bir başka test vermeyeceğim. Ya da doğru, kısa sınavı almadan önce o noktayı biraz daha netleştirebilirdim. Fakat yine de notun C olarak kalacak. Veya B ile A'nın kesişme noktasında olunca nasıl hissettiğini anlayabiliyorum. Bu acımasız bir durum. Fakat notum B olarak kalacak. Ya da tabii ki hastalanınca diğer öğrencilerden farklı bir ek sınav almak zorunda kalman haksızlık. Fakat sana bu sınavı vereceğim. Hatta bazen bütün sınıfa dönüp şakalaşıyor ve şöyle diyordu. Çoğunuzun fazla söylenmeyen daha iyi bir öğretmeniniz olmasını istediğinizden eminim. Fakat benden kurtulamazsınız. Bundan sonraki diyalogda bir babanın genç kızıyla bir ebeveyn olarak kurduğu ilişkiyi yavaş yavaş yetişkinler arası bir etkileşime dönüştürmeyi nasıl öğrendiğini göreceksiniz. Diyalog 24. Scotty yeni yetme kızını davranışlarından sorumlu olması için teşvik eder. Scotty 15 yıldır ikinci karısı Lynn ile evli olan 38 yaşında bir hukukçudur. Scotty'nin ikinci yarısından Bunny adında 14 yaşında bir kızı ve Dave adında 12 yaşında bir oğlu olmak üzere iki çocuğu vardır. İlk evliliğinde hiç çocuğu olmamış ve bu bir yıl sonra boşanmayla sonuçlanmıştır. Scotty'nin Lynn ile ikinci evliliği Bunny'nin buluğ çağına erişmesine kadar her iki eş için de doyumlu geçmişti. Ancak Lynn, Bunny'nin çocukluktan genç kadınlığa sağlıklı bir geçiş yaşaması konusunda hassas olduğu için Scotty üzerinde saldırgancı bir baskı uygulamaktaydı. Bunny flörtlerine ilişkin kurallara uymadığı zaman kendisine sözel olarak kaçıp sessiz kalmasına ve kişisel endişelerini kızına çok az iletmesine rağmen Scotty'nin ona sert bir biçimde davranmasında ısrar ediyordu. Kızın eve geç dönmesinin yol açtığı endişe verici alışkanlığını tartıştıktan sonra Scotty'ye Bunny'nin flört davranışlarına ilişkin özel duygularını ısrarlı bir şekilde açmasını önerdim. Bunny'nin rahatsız edici davranışlarıyla baş edebilmek için Scotty'nin kızının bu davranışlarına ilişkin kişisel duygularını ısrarla dolaysız bir biçimde ona iletmesi konusunda alınan kararı etkileyen birçok etken vardı. Scotty kişisel duygularını Bunny'ye ileterek onu kendisiyle kelime anlamında yetişkinler arası bir etkileşime zorlayacaktı. Bunny'ye aile yapısı içinde yetişkinlere verilen özgürlüğü elde etmek istiyorsa, o yapı içinde yetişkin sorumluluklarının bazısını üstlenmesi gerektiğini öğretecekti. Kendi davranışından sorumlu olacaktı. Öğrenmesi gereken en önemli yetişkin sorumluluğu, işleyebilir uzlaşma süreci aracılığıyla aile içi davranışlarını sınırlayarak düzenlemek olacaktı. Ailedeki yetişkinlerle birlikte davranmayı öğrenmesi, birbirlerini duygusal olarak etkiledikleri davranışlar hakkında hep birlikte bir uzlaşmaya varabilmeleri açısından son derece önemliydi. Bu atılganca uzlaşma süreci içinde Bunny, atılganca bağımsızlığın aile üyelerinden öfkelenerek yabancılaşma veya onlardan kaçıp içine kapanmayla gerçekleşemeyeceğini öğrenecekti. Bunun yerine yol açabileceği tüm sorunlarla birlikte yetişkinlere özgü yeni özgürlükle başa çıkmayı öğrenirken annesi ve babasıyla kendisine gerçekçi düzeyde bir davranış özgürlüğü kazandırabilecek bir anlaşma yapmayı öğrenecekti. Bunny de birçok yeni yetme gibi davranışlarını düzenlemede kurban düşebileceği tehlikeler listesini temel olarak almayı kabul etmiyordu. Tecavüz, baştan çıkarma ya da kendi cinsel hevesine bağlı istenmeyen hamilelik, uyuşturucu bağımlılığı veya en azından sosyal yaşıt baskısı ya da deneme sonucu uyuşturucuyla kötü bir uçuş, flört edilen arkadaşın yasa dışı davranışları nedeniyle tesadüfi bir tutuklanma sonucu polis kayıtlarına geçme, yeni yetme flört arkadaşının görece deneyimsiz sürücülüğü nedeniyle bir otomobil kazasında fiziksel yaralanma hatta ölüm, duygusal olarak kendini kaptırıp bu durumla başa çıkamadığında incinme vesaire vesaire vesaire gibi konularda babacan danışma yaklaşımı geçmişte denenmiş ve belki de gençliğine dayanan gerçek dışı iyimserliğine bağlı olarak Bunny'yi etkilememişti. Öte yandan ana babası da görece yaşlarına ve başlarından geçen sorunlara bağlı olarak kızlarının büyümesi konusunda karamsar fakat aynı ölçüde gerçek dışı bir beklentiye sahiptiler. İyimser ve karamsar olan her iki bakış açısı da dikkate alındığında Scotty'nin Bunny'ye dikkat etmesi ve daha muhafazakar olması konusunda gösterebileceği her nedene karşılık Bunny'de baskı konmaması için aynı derecede geçerli bir neden bulabilirdi. Bundan dolayı Bunny'nin davranışlarını sınırlamada ihtarlar ve mantıki veya istatistiksel nedenler ileri sürmek onu çok az etkileyebilirdi. Geçmişte olduğu gibi onu ana babasına karşı manipülasyon uygulamaya zorlardı. Kızını fiziksel olarak kısıtlayamayacağına göre Scotty'nin elinden gelen tek şey kızının davranışlarını değiştirebilmede birey olarak kendi duygularını açabilmesi ve bunları ve sonuçlarını ısrarlı bir şekilde ileri sürmesiydi. Davranışlarına çeki düzen vermesi için Bunny'ye duyurabildiği en güçlü mesaj, endişelendiği zaman davranışlarıyla ilgili bu endişesini ısrarla belli edip sonuç olarak onu didikleyeceğini ve ileride kendisini endişelendirmeye devam ederse onunla mücadele etmeyi sürdüreceğini iletmesiydi. Scotty, Bunny'nin çocukluktan kadınlığa geçiş sürecine ilişkin mantıklı olsun olmasın duyduğu endişeyi çözebilecek tek şeyin onun sözünde durması olduğunu net bir şekilde gösterebilmeliydi. Endişe duygularını açması, Bunny'yi suçlandırmak için değil, onun Scotty'nin gerçek duygularıyla yetişkinler düzeyinde başa çıkmasını sağlamaktı. Scotty, kendi endişeli duygularını atılganca ve ısrarlı bir biçimde açarak ve işleyebilir uzlaşmaya dayanarak kendisi ve kızı için çok önemli üç şey sağlayacaktı. Birincisi, Scotty, Bunny'ye bir sorunu olduğunu iletmiş olacaktı. Eve geç geldiğinde Scotty'nin endişesiyle baş etmesi gerekecekti. Bunny, babasının endişesini haksız, nedensiz, akıl dışı, mantıksız ve istenmeyen bir durum olarak ne kadar protesto ederse etsin pek önemi yoktu. Bunny, durumun babasının da endişeye yol açacak kadar vahim hale geldiğini öğrenmeliydi. Scotty ile sık sık tartışmaması için endişesiyle bir zorunluluk olarak değil bir gereklilik olarak başa çıkması gerekiyordu. Bunny'nin babasının endişesi ya da kendi özgürlük arzusu hakkında suçluluk duyması için bir neden yoktu. Sorun sadece Bunny eve geç geldiğinde babasının endişelenmesi ve onun da bu durumla başa çıkması gereğiydi. Çünkü bu durum kendisi bir çözüm bulmadıkça değişmeyecekti. İkinci olarak Scotty'nin Bunny'nin davranışına dair gerçekten endişe dolu duygularını ifade etmesi, aralarındaki ilişkiyi otoriteryen bir ebeveyn çocuk ilişkisinden, Bunny'nin yavaşça kadınlığa geçişiyle uyumlu bir ilişkiye dönüşmesi yönünde zorlayacaktı. Böylece önceden yapılaştırılmış bir ilişki zayıflarken yerini giderek güçlenen bir yetişkinler arası yakınlık ve eşitlik ilişkisi alacaktı. Üçüncü olarak Scotty, Bunny ile babacan bir ilişki yerine yetişkin tarzdaki bu yeni ilişkiyi kurduğunda Bunny hakkında kendi gerçekçi olmayan endişelerini de gözden geçirmeye zorlanacaktı. Aynı zamanda yıllar boyunca atılganca yüzleşmelerin her tekrarında ona daha fazla yetişkin statüsü ve özgürlüğü vererek sonunda Bunny'nin ailesinden ayrılmasına duygusal olarak kendini hazırlamış olacaktı. Scotty'yi kızıyla farklı tarzdaki bu etkileşimi hazırlamak için atılganlık terapi grubunun genç bir kadın üyesiyle bir diyalog denemesi yapıldı. Diyalog denendikten ve Scotty kızıyla bu yeni tarzdaki etkileşime kendini hazır hissettikten sonra karısıyla da konuşarak sorunu çözmeye katılması ve Bunny'ye daha atılganca davranması için onu da teşvik etmesini önerdim.